Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi 1. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, savaş ve olağanüstü durumlarda izin süresini kısaltma ve kaldırma yetkisi kime aittir? Başbakan, Bakan, Vali. 2. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar, 10 yıl dahil, olan devlet memurunun yıllık izin süresi kaç gündür? 20 gün. 3. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, hizmet süresi 10 yıldan fazla olan devlet memurunun yıllık izin süresi kaç gündür? 30 gün. 4. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, yurt dışı personelden yıllık izinlerini görevli bulundukları ülkede geçirmek isteyenlere yıllık izin vermeye yetkili amir kimdir? Bağlı oldukları misyon şefi. 5. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, yurt dışı teşkilatta görevli personelden yıllık iznini görevli oldukları ülke dışında veya Türkiye'de geçirmek isteyenlere yıllık iznini vermeye yetkili amir kimdir? Bağlı oldukları misyon şefinin uygun görüşü üzerine bakanlıkta bağlı oldukları birim amirleri tarafından. 6. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, kadın memura doktor raporu üzerine kaç hafta doğum izni verilir? Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta, toplam 16 hafta. 7. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, kadın memura doktor onayı ile memur isterse doğumdan önceki kaç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir? 3 hafta. Doğum öncesi kullanmadığı izin süresi doğum sonrası sürelere eklenir. 8. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, erkek memura isteği üzerine eşinin doğum yapması üzerine kaç gün izin verilir? 3 gün. 9. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, memura isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, anne baba eş çocuk veya kardeşinin ölümü halinde kaç gün izin verilir? 5 gün. 10. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, memura 1 yaşına kadarki çocuklarını emzirmek üzere günde kaç saat süt izni verilir? 1,5 saat. 11. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, doğum yapan memura istekleri üzere kaç aya kadar aylıksız izin verilir? 12 ay. 12. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen haftalık izinleri hariç, tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde en fazla kaç gün hastalık izni verilebilir? 40 gün. 13. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, hekim ve sağlık kurullarınca hastalıkların nedeniyle dinlenmeleri gerekli görülen memurlardan, memuriyet yeri dışında olanlar bulundukları o yerin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne adres, telefon içeren bir dilekçe ile raporlarını en çok kaç gün içinde vermekle yükümlüdürler? 2 gün. 14. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, 657 sayılı devlet memurları kanunu uyarınca mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış ülkelere gönderilen memurların eşlerine en çok kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir? 4 yıl. 15. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, 657 sayılı devlet memurları kanunu uyarınca mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış ülkelere sürekli görevle gönderilen memurların eşlerine en çok kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir? 8 yıl. 16. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre, taşra teşkilatında görevli olanlara aylıksız izin verme yetkisi kime aittir? İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önerisi ile vali. 17. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 103. maddesi gereğince radyoaktif ışınların etkisinde kaldığı bilimsel olarak saptanan memurlara her yıl yıllık izinlerine ek olarak ne kadar sağlık izni verilir? 1 ay. 18. Milli Eğitim Personel İzin Yönergesi'ne göre fazla çalışma ücreti ödenmeksizin günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan memurlara fazla çalışmasının her 8 saati için ne kadar izin verilir? 1 gün. 19. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre fazla çalışma ücreti ödenmeksizin günlük çalışma süreleri dışında çalıştırılan memurlara, öğretmenler hariç, fazla çalışmasının her 8 saati bir gün hesap edilerek izin verilir. Bu şekilde verilecek iznin en çok kaç günü yıllık izinle birleştirilip o yıl içinde kullandırılabilir? 10 gün. 20. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre memurlara mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde verilecek mazeret izni zorunluluk haliyle toplam en fazla kaç gün verilir? 20 gün. 21. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre 10 yılını tamamlamış devlet memurlarına memuriyet süresi içerisinde ve bir defada kullanılmak üzere ne kadar aylıksız izin verilir? 6 ay. 22. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre yüksek lisans öğrenimine devam edenlere görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada ne kadar süre izin verilebilir? 2 yarım gün. 23. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre ilçe Milli Eğitim Müdürüne yıllık izin vermekle yetkili amir kimdir? Kaymakam. 24. Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi'ne göre yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine zorunlu hallerde izin vermeye yetkili amirlerince en fazla kaçar gün olmak üzere yol süresi eklenebilir? İkişer gün. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kolaylaştırılmış soru cevaplar. 1. Bu kanun hangi kamu görevlileri hakkında uygulanır? Genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır. 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'yla hangi hususlar düzenlenmiştir? Bu kanun, devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler. 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkeleri nelerdir? A. Sınıflandırma, B. Kariyer, C. Liyakat. 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre istihdam şekilleri nelerdir? Memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler, tanımlar için bakınız 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. 5. Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Hükmü, devlet memurlarının hangi niteliğine ilişkindir? Tarafsızlık. 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, devlet memurları her durumda devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Hükmü, devlet memurlarının hangi niteliğine ilişkindir? Devlete bağlılık. 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları nelerdir? Görevleri zamanında yapar ve yaptırır. Mahiyetindeki memurları yetiştirir, hal ve hareketlerini takip ve kontrol eder. Memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Mahiyetindeki memurdan menfaat temin edemez. Hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. 8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memuru amirinden aldığı emri anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse ne yapar? Yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. 9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre amir, kanun, tüzük ve yönetmeliğe aykırı emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse memur ne yapar? Memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir yerine getirilmez. Memur tanık olduğu dairesindeki suçu üst amirine bildirir. 10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa hangi ilke geçerlidir? Bu zararın ilgili memur tarafından raiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. 11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamunun zarara uğratılması durumunda kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre hangi miktara kadar olan zararlar ilgili memurca ödenir? En alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar. 12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararların takibi için kime dava açarlar? Kurum aleyhine. Kurumun personele rücu hakkı saklıdır. 13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurları kimlere ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında mal bildiriminde bulunur. Kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına. 14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına kim bilgi ve demeç verebilir? Bakan yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli. 15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre askeri hizmet ve ilgili bilgileri kim açıklayabilir? Kanunların yetkili kıldığı personel dışında hiçbir kimse açıklayamaz. 16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurlarının genel hakları nelerdir? Güvenlik, emeklilik, çekilme, müracaat, şikayet ve dava açma, sendika kurma, izin, kovuşturma ve yargılama, isnat ve iftiralara karşı koruma hakkı. 17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, kanunlarda yazılı haller dışında devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz ifadesi hangi hakkı ifade eder? Güvenlik. 18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurun müracaat, şikayet ve dava açma hakkını kullanma ilkeleri nelerdir? Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. 19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurları hakkındaki uydurma bir suç isnadı suretiyle yapılan ihbar ve şikayetler sabit olmadığı takdirde suçlamayı yapana ne tür yaptırım uygulanır? Merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler. 20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurları müracaat ve şikayetlerinde hangi hususa dikkat etmelidir? Birden fazla devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikayetleri yasaktır. 21. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurlara yasak olan faaliyetler nelerdir? Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı, grev yasağı, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı, hediye alma, menfaat sağlama yasağı, denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı, gizli bilgileri açıklama yasağı. 22. Hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurlara getirilen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı ilkesinin istisnalarıdır? Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler, yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri. 23. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurlar eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 15 gün. 24. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda istemeye yetkili kurum hangisidir? Kamu Etik Kurulu. 25. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurları kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar kimin izni olmadan açıklayamaz. Yetkili Bakanın. 26. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre hangi kadrolar Genel Kadro Kanunu'nda gösterilmez? Milli güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler. 27. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları ne şekilde oluşturulur? Yetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile tamamlanır. 28. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurları için kadrolar ne şekilde hazırlanır? Kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumca birlikte hazırlanır. 29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre hangi kadroların ihdas edilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır. 1, 2, 3 ve 4. derecede kadrolar. 30. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre hangi kadrolar kendi dairesince hazırlanır ve özel kanununda yazılı şekle uygun olarak onanır? Milli güvenliğe ilişkin kadrolar. 31. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kurumlarda memurlar hangi sınıflarda istihdam edilir? Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Din Hizmetleri Sınıfı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı. 32. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bu kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar hangi sınıf teşkil eder? Genel İdare Hizmetleri Sınıfını. 33. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre hangi sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla sürdürülebilir? Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı. 34. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre hangi sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür? Yardımcı Hizmetler Sınıfı. 35. Öğrenim durumu ilkokul mezunu olan memurlar, memuriyete hangi derece ve kademeden giriş yapar ve hangi derece ve kademeye yükselebilir? Giriş 15, 1 yükselme, 7. son. 36. Öğrenim durumu ortaokul mezunu olan memurlar, memuriyete hangi derece ve kademeden giriş yapar ve hangi derece ve kademeye yükselebilir? Giriş 14, 2 yükselme, 5. son. 37. Öğrenim durumu lise mezunu olan memurlar, memuriyete hangi derece ve kademeden giriş yapar ve hangi derece ve kademeye yükselebilir? Giriş 13, 3 yükselme, 3. son. 38. Öğrenim durumu ortaokul üstü, 2 yıl mesleki veya teknik eğitim olan memurlar, memuriyete hangi derece ve kademeden giriş yapar ve hangi derece ve kademeye yükselebilir? Giriş 10, 2 yükselme, 4 son. 39. Öğrenim durumu 3 yıl süreli yüksek öğrenim olan memurlar, memuriyete hangi derece ve kademeden giriş yapar ve hangi derece ve kademeye yükselebilir? Giriş 10, 3 yükselme, 1 son. 40. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre avukatlık stajını memuriyette iken yapanlara ne kadar derece kademe ilerlemesi uygulanır? 1 kademe. 41. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre avukatlık stajını açıkta iken yapanlara ne kadar derece kademe ilerlemesi uygulanır? 2 kademe. 42. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre lise ve denge okul mezunu olup, özel kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve ilköğretim müfettişliği unvanını kazananlar hangi kademe ve dereceden göreve alınır? 11. derecenin 1. kademesinden. 43. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olması halinde başarılı her öğrenim yılı için kaç derece kademe ilerlemesi uygulanır? 1 kademe ilerlemesi. 44. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığı'nca tespit edilecek bir yönetmelikle belirlenenlere kaç derece kademe yükselmesi verilir? 1 derece ilerlemesi. 45. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 5 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlara öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine kaç derece kademe ilerlemesi uygulanır? 1 derece ilerlemesi. 46. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memuriyetleri sırasında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü bitirenlere ne kadar derece kademe ilerlemesi uygulanır? Her başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar, 2 yılı geçmemek şartıyla bir kademe ilerlemesi uygulanır. 47. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet süreleri ne şekilde değerlendirilir? Özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 3'te 2'sinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez. 48. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan MİT mensuplarının atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin kullanılmasının düzenlenmesi kim tarafından yapılır? Başbakan. 49. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin 4. kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanlara hangi hüküm uygulanır? Kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir. 50. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre derece içerisinde görevin önemi veya sorumluluğu artmadan devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımı ifadesi neyi tanımlar? Kademe. 51. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memuriyete girişte yaş sınırı nedir? Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla devlet memurluklarına atanabilirler. 52. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memuriyete alınmada öğrenim şartı nedir? Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. 53. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin kaç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla bu dereceler karşılık gösterilerek kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür. 3. 54. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Devlet Personel Başkanlığı kendisine bildirilen boş kadrolara atama için özel ve genel şartları başvurudan en az kaç gün önce medya aracılığıyla duyurur? 15 gün. 55. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurluğuna alınacaklarda hangi genel şartlar aranır? Türk vatandaşı olmak, kanunda belirtilen yaş ve öğrenim şartlarını taşımak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, anayasaya, devletin güvenliğine ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlardan ve yüz kızartıcı suçlardan ceza almamış olmak veya kasten işlenen suçlardan bir yıldan fazla ceza almamış olmak, askerlikle ilişiği bulunmamak, akıl sağlığı yerinde olmak. 56. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre özürlülerin memurluğa atanması ve çalışma şartları hususlarını düzenleyen yönetmelik hangi kurumların işbirliğiyle hazırlanır? Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nca müştereken hazırlanır. 57. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kurum ve kuruluşlar, taşra teşkilatı dahil toplam dolu kadro sayılarının ne kadarı oranında özürlü çalıştırmak zorundadır? %3'ü kadar. 58. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını periyodik olarak ne kadar sürede bir Devlet Personel Başkanlığı'na bildirmekle yükümlüdür? 3 ayda bir. 59. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden hangi kurum sorumludur? Devlet Personel Başkanlığı. 60. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aday memurluk süresi nedir? Devlet memurunun adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. 61. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aday olarak atanan memurlar hangi eğitimlere tabi tutulur? Bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar. 62. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların adaylık devresi içinde görevine son verilmesi hangi sebeplerle olur? Temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlar, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenler. 63. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre adaylık devresi içinde göreve son verme usulü nedir? Sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. 64. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre adaylık devresi içinde görevine son verilen memurun durumu kurumunca derhal nereye bildirilir? Devlet Personel Başkanlığı'na. 65. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre adaylık devresi içinde veya sonunda ilgili madde hükümlerine göre ilişkileri kesilenler, sağlık nedenleri hariç, kaç yıl süreyle devlet memurluğuna alınmazlar? 3 yıl süreyle.